Ayrım 21.
Uyanışım uykuya dalışım kadar tatlı oldu. Günlerden beri ilk defadır ki yağmurun sinsi ve fısıltılı sesinden, ikindi güneşinin odaya yansımasından ziyade hamam buğusu gibi içeride toplanmış hissini veren puslu, ıslak aydınlıktan hoşlandım. Bu nemli ve üzerine hohlanmış ışık bana İslanda Balıkçısı romanının Türkçe tercümesindeki manasını bir türlü kavrayamamakla beraber görür gibi olduğum sincabi rengin kuzey denizlerinin takatsız bulanık güneşini düşündürüyor. Asıl memnunluğum çiftlikten başka bir yerde bulunmaktan ileri gelmektedir. Yol üzerinde idim de istersem zahmet çekmeden otomobile atlar, bir saat geçmeden sahil şehrine yahut Vaha beldesine varır, kalabalığa karışırdım. Kalabalığa karışmanın bir nevi dinlenme olduğuna, tenhada fazla işleyen beynimi o rolanti çalıştırdığından dinlendirdiğine inananlardanım. Yalnız kendimi dinleyiş kadar yorucu ne vardır? Münzeviler kafa itibariyle en çok yorulan insanlardır. Hem de çok eser vermediği, bir keşif veya icatta bulunmadığı halde bir sanatkar ve mucit kadar zihnini yorar, kendisine sorsanız dinlendiği fikrindedir. Köşeye çekiliş ve içine büzülüş. Fevkaladeliği olmayan bir adam için vaktinden evvel yaşlanma, hatta erken bunama yoludur. Şehre gitmeliyim. Az sonra şimdi bir an hoşlandığım yağmurdan gene sızlanmaya başlayacağımı biliyorum. Barları ve geceye mahsus eğlence yerlerini zemin katlarına, daha aşağılara, bodrum ve mahzenleri yapmaları ne de olur. Oralarda havanın açık, kapalı, rüzgarlı, yağmurlu veya karlı olduğunu unutursunuz. Havanın ne halde bulunduğunu görmemeye, bunun farkına varmamaya, etkisini duymaktan kurtulmaya ihtiyacımız vardır. Vardır ki geniş pencereli, manzaralı salonları bırakıp öğlelerine can atıyoruz. Öyle yerler revaçta. Odadan çıktım. Koridorda kimse yok. Ben yatmadan önce koşup giden bir kadın silüetinin gözüme iliştiğini, sonra da anahtar deliğinden gözetlendiğimi hatırladım. Bir hizmetçi miydi? Hayır. Zira kadının kendisini değil ama yüksek ökçeli zarif iskarpinlerini ve incecik ipek çoraplı baldırını bir lahzada görmüştüm. Görmüş ve şaşırmıştım. Böyle giyinen bir kadının bekar yatağı, şoförler uğrağı bir yol geçen hanında işine. Lokanta kısmında piket oynayan Monsieur Butros, kağıtlarını seyircilerden birine bırakıp beni karşılamaya koşunca, ayakta kendisiyle birkaç laf ettikten sonra kayıtsızca sordum. Galiba yukarıda birkaç müşteri var. Demek bu mevsimde de uğrayanlar kalanlar oluyor. Ara sıra oluyor. Kamyonu buzlan şoförler, gidecekleri yere vasıta bulamayan köylüler falan. Kulak asmayınız, bir şey bırakmazlar bunlar. Ya hangileri bırakır? Bazen kışın Beyrut'tan gece yarısı bar kızlarını alıp karlı cebeli aşarak gelen hovarda gençler düşerse epeyce para kalır. Odalardan genişine soba kurdururum. Biraz şalı çırpı atarız. Yer, içer, güler, eğlenir. Hoşça vakit geçirip tan yeri ağırınca kalkıp giderler. Gençlik. Bugünlerde öylesi gelmiyor mu? Gelmiyor. Yalnız öğleden evvel bir çift uğradı. Bir kadınla kocaman gözlüklü bir adam. Odalarında yemek yediler. Erkek bir ara gitti. Demin siz kalkmadan tekrar gelip kızı aldı götürdü. Güzel miydi bu kadın? Butrus sağ elinin parmaklarını birleştirip boşlukta birkaç kere salladı. O hareketi çok güzel, parlak. Lokman hekimin ye dediği anlamınaydı. Üstelik dilini damağına çarparak hafifçe çatlattı da. Sonra ilave etti. Saçları kızıldı. Yüzü de azıcık çilli ama teni beyazdı. Yanındakiyle Almanca konuşuyordu. O lisandan çakmam ben. Siz bilir misiniz? Bilmediğimi söyledim. Yeniden kararsızlık içindeydim. Çiftliğe dönecek gibiydim. Çiftlik binası bakımsızlıktan harap vaziyettedir. Merdiven basamakları gıcır diyor. Trabzanların tornalı dayanaklarından çoğu eksik. Kapılar esnemiş, eğrilmiş, topuzları kaybolmuş. Bereket kırık camları ve çürük çerçeveleri ben gelmeden önce Davut Ağa şöyle böyle tamir ettirmiş, damı da aktarmış. Aşağı katta ocaklı geniş odayla yukarıda benimki daha fazla hizmet gördüğünden badalananmış. Hasır koltuklar ve tahta sedirlerle döşendiğinden, perdeler takılıp zeminler muşamba kaplandığından oturulur hale sokulmuş. Evi sağlam ve sevimli şekle getirmek için gelecek mahsulü bekliyorum. Şimdilik barınmaktayız. Hizmetçi ve aşçı kadın vazifelerini kahya yardımcısı Nezir'in teyzesi, Kuneytralı 60'lık bir Çerkez kadını görüyor. Lakin ne ben, ne Davut, Nuriye teyzenin dilini anlamıyoruz. Bir ara çok tazeyken Suriye valisinin konağında bulunmuş. Galiba Vali Paşa'ya odalık da olmuş. İsmini Nevniyaz Kalfa'ya çevirmişler. Paşa memuriyetinden ayrılınca onu İstanbul'a götürmüş. Meşrutiyet ilan edildiği zaman konak dağılmış. Nevniyaz Kalfa'da Arap ülkesi ortasında bir Çerkez kasabası olan Kuneytra'ya dönmüş. Kadıncağızın aklı fikri benim evlenmemde. Bir erkeğin kadınsız ömür sürmesini kafası almıyor. Evlenmesem de bir cariye olsun bulmalıymışım. Diyorum ki şimdi o adet kalktı. Ne cariye kaldı, ne odalık, gözde, haseki. Şam'da, Beyrut'ta oyuncu kızlar yok mu? Bir tanesini gözüne kestir de alıp buraya getiriver beyefendi oğlum. Bıkınca geldiği yere gönderiverirsin, bir başkasını seçersin. Burada eşraf çocukları öyle yaparlar. Evli olanlar bile çiftliklerine oyuncu götürüp gönül eğlendirirler. Çeşini değiştirirler. Tabidir ki sabık Nevniyaz Kalfa ve bugünkü Nuriye teyze bu sözleri benim yazdığım şekilde anlatamıyor. Bir şeyler diyor. Güç halle mana vermeye çalışıyorum. Öyle peltek, kırık dökük. Lakin hoş konuşuyor ki. Kahyam kızıyor ve söyleniyor. Kakavan Çerkez. Sırma saçlı zamanında imiş gibi hala kırıtıyor, nazlar ediyor. Düşündüğü sade evlenmek. Daha doğrusu erle avradın birleşmesi. Bunlar için bir erkek olsun da yaşa başa güzelliğe çirkinliğe aldırış etmezler. Koca diye hant hant öterler. Monsieur Butros demin bir bar kızı olduğunu sandığım kızıl saçlı çilli kadını anlatırken Nuriye teyzenin tavsiyelerini hatırladım. Ve niçin onlara uymadığıma, çiftliğe bir tanesi de mesela cıngılı tecrübelik bir gece olsun getirmediğime sebep bulamadım. Zaten görüştüğümüz gece 10 güne kadar kontratının biteceğini ve yeni bir angajmana girmediğini anlatmıştı. Kısa müddet pekala vakit geçirirdik. Ata biner, silah atar, otomobille etrafta gezintiler yapar. Henüz bilmediğim Baalbek'e gider, meşhur harabeleri görürdük. Davut Ağa filozoftu. Aynı dam altında bir kadınla yaşamama aldırmazdı. Hatta eski çapkınlardan olduğu için hak da verir. Belki köhne müzevi evin bir kadın huzuruyla giyinip kuşanmaları, oturup kalkışları, konuşup gülüşmeleriyle şenlenmesine sevinirdi. Ben de şu melankoliden kurtulur. Denizcinin çiftçi olması gibi alışılması zor bir değişikliği yavaş yavaş sindirmek imkanını bulurdum. Akşamları ekser ya olur ya, bulutlar bir tarafa sıyrıldı. Maviden ziyade antep fıstığının iç renginde bir gök parçası göründü. İnsana mümkün olsa yerden oraya ta içine atılmak arzusu veren, ters dönmüş, güneşli, ılık, durgun bir göl. Eğilebilsem kırışıksız düzlüğünde yüzümü seyredeceğim. Bir kenarından nilüferler açmış, tıpkı Abant'ta olduğu gibi Aralarında siyah gagalı, taze cilalanmış ceviz tahtası renginde angut kuşlarının yeni açmış yavrularıyla dolaştığını görüyorum. Suları muare kumaşlar gibi harileyerek her ayak vuruşunda gölün üzerinde filigranlı bir gümüş yaparak resmederek gidiyorlar sanki. Lokantacı benim göğe hayran hayran bakışıma karşı "Yarın hava açacak ama geceleyin gene yağmur var. Hem de çok," dedi. Bu mevsimin son yağmuruymuş. Artık Kasım sonuna kadar Buka Ovası'na bir damla su düşmezmiş. Yakında Mısır'dan yaylacı akında başlar. Cebel ve Suriye tarafındaki Bulu'dan yaz misafirleriyle dolarmış. Göğün fıstiki renkli ve ışıklı yabancı gölünü sahici dağbaşı göllerinde çok defa rastladığım gibi birdenbire bulutlar örttü. Arkasından bir sağanaktır tutturdu. Bir kamyonda yer bulsam da dedim, Ferhan'a kapağı atsam. Şehre inmekten vazgeçtim. Yarın giderim. Belki yanımda çantam da yok. Kıyafetim de acayip. Aksi gibi karanlık basıncaya kadar beni çiftliğin yolu üzerine bırakacak bir vasıta çıkmadı. Butrus'la karşı karşıya rakı içerek bekliyorum. Nihayet 9:30'da lokantacının tanıdığı bir yolcu özel otomobilinde yer verdi. Arapçadan başka dil bilmeyen bu delikanlı ile zaten 10 dakika süren arkadaşlığımız esnasında konuşamadım. Fakat o dilini bilmediğimi bildiği halde durmadan bir şeyler söylemekten geri kalmadı. Arap tıpkı İngiliz gibi kendi dilinin bir başka insan tarafından bilinmemesini aklına kabul ettiremez. Büyük bir macera bazen hiç beklenmedik yerde ve umulmadık zamanda başlar. Benimki de bu defa öyle olacakmış. Sanıyorum ki çiftlikte Davut Ağa ile ayakta birkaç laf ettikten sonra odama gireceğim ve hem tok hem de içmiş halde bulunduğumdan lüks lambasını bile yakmaya lüzum görmeden mum ışığında soyunup hemen yatacağım. Sağanaklı geceyi yatağımda vakarsız geçireceğim. Hayır, meğerse hayatımın en büyük esrarlı macerasına bu gece ayak basacakmışım. Gaz tenekesine takılmış tire kalınlığında akan suyunu avuç açarak bekleye bekleye dilendiğimiz musluk gibi beni tatmin etmeyen olaysız, sıkıntılı, hasis günlerin sonu olacakmış bu gece. Cam arkasından açık havaya gördüğü halde kavuşamayan, çırpınıp vızlayan bir sineğe benzettiğim kendimi o cam birdenbire yok oluvermişçesine şeffaf zindanımdan tekrar kurtulmuş bulunacaktım. Gırtlağıma kadar macera yapatacakmışım. Bu işte şöyle oldu. Çiftliğin son sağanaklarla büsbütün çamur deryası kesilen yolundan Bataçık'a sırılsıklam eve vardım. Gayrı tabilik yoktu. Kahyam karşıladı. Nuriye teyze dönüşümden memnun. Mutfak kapısından gülümsedi. Nezir çizmelerimi çekip terliklerimi giydirdi. Yemek yediğimi, kafi derecede içtiğimi hemen yatacağımı söyledim ve yukarıya odama çıktım. Dediğim gibi de yaptım, soyundum, yattım. Uyku değildi bu, sızmaktı. Gradosu yüksek zahle rakısını bir bir üstüne acele acele mezelere aldırmayarak içtiğimden dolayı epeyce çarpmıştı. Koca bir gün böyle heba oldu diye söylendim. Bütün bir gecede boşu boşuna gidecek. Yolsuz bir çiftlikte o saatten sonra ne olur? Ne beklenebilir? Düşünüşümde haklıydım. Sağanağın camlara vurmasından çıkan değişik kuvvette takırtılar devam ederken kulaklarımda Monsieur Butros'un bozuk cümleli ve daha bozuk telaffuzlu Fransızcası bu patırtıyı unutturan bir kakofoni ile uğulduyordu. Bu biri hakikat, öbürü hayal, iki ses dalgası arasında kendimden geçmiştim. Ne kadar sonraydı? Tahmin edemem. Aşağı kattan gelen konuşmalarla uyandım. Davut Ağa'nın sesine yabancılarınki de karışıyordu. Kimlerinki? Pilli masa lambamın düğmesine bastım. Saat henüz 10:05 vardı. Demek ki ancak 20 dakika kadar uyumuşum. Konuşma kesilmiyor. Şimdi yabancı sesleri daha iyi fark etmekteyim. Hatta Ermeni şivesiyle Türkçe bir cümle kulağıma geldi. Çok zor ettik in more. Karı inat mı inat? Hangi kadın bu? Yatağımdan atladım. Yayına bastıkça ışık veren feneri yakmadan sofaya çıktım. Aşağısı aydınlıktı. Merdiven başından eğilerek bakıyorum. Kapı önünde kalın çerçeveli, gözlükleri dikkat çeken biri tıknaz, öbürü ince uzun iki erkek, kahya ile hararetli konuşuyorlar. Davut Ağa sordu. Kimdir bu karı? Uzun boylusu cevap verdi. Gözlüklüsü daha yaşlı ve daha kalantor. Bilmiyoruz. Otomobille bizden önce girmişti. Yolda da ağzını açıp bir kelime laf etmedi. Şoför şimdi arabada zangır zangır titriyor. Herhalde bir olay olmuştu. Bir otomobil kazası belki. Belki de büsbütün başka bir şey. Bir soygunculuk mu? Aşağı seslendim. Davut Ağa, ne oluyor orada? Gece yarısı nedir bu patırtı? Tabidir ki gece yarısı değildi. Lakin ev ve arazi sahibi amir tonu ve mübalağasıyla konuşmuştum. Başlar yukarı kalktı. Yeniden kahyama dedim ki. Kimdir o efendiler? Bu saatte ne istiyorlar? Gel buraya da anlat. Az sonra yanıma odaya gelen Davut şunları söyledi. Demin bahçede sesler işitmiş. Köpeklerin ikisi de o gün öldükleri için kulağı zaten kirişteymiş, dışarı fırlamış. Bakmış ki şoseden çiftliğe ayrılan yolun başında bir otomobil duruyor. Ve iki kişi eve doğru geliyor. Karanlıkta nasıl gördün onları? Anlattı. Arabanın fenerleri yanıyormuş. Otomobili fenerlerinden anlamış ve iki kişiyi de o fenerlerin çamurlu yolu gündüz gibi aydınlatan ışığında görmüş. Gelenler demişler ki, arabanın motoru yatakları yandı. Yolda kaldık. Bir saattir başka vasıta da geçmedi. Bu yetmiyormuş gibi şoförü müthiş bir sıtma tuttu. Yağmur da devam etmektedir. Sizin çiftlik binasını gördük. Barınmak mümkün mü değil mi anlamaya geldik. Al içeri. Büyük odada geceyi geçirsinler. İki kerevet var. Battaniye verirsin uzanırlar da. Evet ama beyim, şoför ne olacak? O da gelir. Gelecek halde değilse hep birden karga tulumba edip getirirsiniz. Herife kinin konyak bir şeyler de vermeyi unutma. Ya kadın? Deminki konuşmayı işitmemiş gibi yaptım, hayretle sordum. Ne kadını? Otomobilde kadın da varmış, bilmedikleri bir kadın. Dolmuşa binmişler de. Ha, işte o fena. Mamafi Nuriye teyzenin odasını alırsınız, çay yapın zavallılara. Kadın inatmış. Arabadan inmem. Şoförü de bırakmam diyormuş. Hakkı da yok değil beyim. Tanımadığı erkeklerle içinde kimlerin oturduğunu bilmediği izbe bir yere gider mi? Orası hiç olmasa ana yol. Jandarma falan da geçer. Daha emniyetlidir muhakkak. Gel gelelim şoföre yazık. Zangır zangır titriyormuş. Ben de sıtma çektim. Halinden anlarım. Onu getirin kadın kalsın. Olur mu hiç? Bir kadın tek başına Allah'ın ovasında bırakılır mı? Ötekiler gitsinler, sağlam onlar. Kadını beklerler. Elin karısı için kendilerini ne diye zahmete soksunlar? Yetişir! Nehirden geçirilecek kurt, kuzu ve ot hikayesine döndü bu iş. Ne yaparsanız yapın, gürültüyü kesin, beni rahat bırakın. İllallah be! Üzülmeyin beyim, bir çaresini buluruz. Sen uyumana bak. Uykum kaçtı. Kaçırdınız uykumu. Uykumu başıma sıçrattınız. Kov hepsini. Merak etme paşam. Şimdi sesle daha kesilir. Çıt etmeyiz. O gitti. Konuşmalar da kesildi ama meraka kapıldım. Röptüşambırımı giyip fener elimde merdivenlere indim. Büyük odanın kapısını birdenbire açtım. İki yabancı ile Davut Ağa fısıl fısıl konuşuyorlar. Beni görünce üçü de ayağa kalktı. Merhaba efendiler dedim. Netice ne oldu? Şoförü getirmediniz mi? Kahya cevap verdi. Nezir'i yolladık. Kadın bırakmamış. Ne kendisi geliyormuş, ne de adamcağızı yolluyormuş. Ya öyle mi? Kendisi de gelmiyormuş, şoför de bırakmıyormuş ha. Ver şu muşambamı, çizmeleri de ben onunla anlayacağı lisanda konuşmasını bilirim. Öfkeliydim. Birdenbire gene bir öfke buhranına tutuldum. Davut o esnada hiç itiraz kabul etmediğimi, arzuma karşı konulunca ifrit kesildiğimi pek iyi bildiğinden ses çıkarmadım. Emirlerimi yerine getirdim. Geleyim mi beyim? Sen misafirlerle kal. Nezir gelsin. Kalfaya da söyle çay yapsın. Ben önde, Nezir arkada. Çamurlu yoldan yağmur yiye yiye elimdeki pilli fenerin ışığında yürüyoruz. Nedense otomobilin lambaları sönmüş. Etraf yaş bir karanlığa gömülüp. Yürürken düşünüyorum. Ne biçim mahluk şu kadın? Ne milletten? Genç mi? Yaşlı mı? Çirkin veya güzel mi? Dolmuşa bindiğine göre orta hali, belki daha düşük olacak. Kendi kendime söyleniyorum da. Gudubetin biridir. Asıl öyleleri aksi nalet olurlar. Kimsenin dokunmayacağını bildikleri ırzlarını koruma sevdasına kapılırlar.